Ayrım 4. Şimdinin dar odası. Markar Eseyan. Sayfa 42. Ahlaksız teklif. Anlaşılmak bir lükstür. Ralph Waldo Emerson. 12 Ağustos 1954 Pazar. Hripsime Hanım'ın yüzündeki ifade şaşkınlıktan çok haylidir hazırlıklı olduğu anlaşılan bir memnuniyeti ifade ediyordu. Eşvak bir pazar günü onların evde olduğunu tahmin ettiği akşamüstü saatlerinde tarla başındaki evin önünde bulmuştu kendisini. Kapıyı açan Filomen'in annesi Hripsime Hanım'dı. Kadın hiç konuşmadan, ne olumlu ne de olumsuz hiçbir tepki göstermeden, hatta genç adamın getirdiği ikramla teşekkür bile etmeden kendisini içeriye buyur etmişti. Kadın sanki her şey aralarında çok önceden kararlaştırılmış gibi ruhsuz bir dinginlikle hareket ediyordu. Eşvak geniş ve hala aydınlık olan salona geçti. Hripsine Hanım'ın kendisini yönelttiği üçlü koltuğa oturdu ve gergin bir bekleyişe koyuldu. Salonda tek başınaydı. Kendisini bir hırsız, yasa tanımaz bir eşkıya gibi hissediyordu. Sanki salondaki tüm eşyalar, sen buraya ait değilsin. Sen bir yabancısın, burada olmaya hakkın yok dercesine düşmanca davranıyorlardı ona. Ne kadar da dışlanmış, ne kadar da yabancı hissediyordu kendisini. Saatler süren bir 10 dakikadan sonra Artin Efendi ağır adımlarla salondan içeri girdi. Eşvak'ın tam karşısındaki muhtemelen daimi koltuğuydu bu, kırmızı renkte kendisinden desenli kadife kaplı berjerine oturdu. Sonra karısına dönerek "Hanım bize şekersiz iki kahve yap" dedi. Eşvak'ın kahveyi nasıl içtiği burada hiç önemli değildi. Madam Hripsime salondan çıkar çıkmaz Artin Efendi konuşmaya başladı. "Gelmenize memnun oldum. Ne vakittir ziyaretinizi bekliyorduk. Zira yaptığınız bu çılgınlığı tamir etmenin bir hal yolunu bulmamız şarttır. Her şeyden evvel sizleri üzdüğümüz için çok müteessirim efendim. Bu gecikmeyi ise lütfen mazur görünüz. Vaziyetimizin çok hassas olduğunu kabul edersiniz. En azından hatanızı idrak etmiş olmanıza memnun oldum. O vakit bu kusuru tamir etmenin zamanı gelmiş demektir. Özrünüzü kabul etmem veya etmemem sizin bu hususta takınacağınız tavırla alakalıdır. Ne yalan söyleyeyim, sizi ilk gördüğümde iyi bir aileden geldiğinizi ve dürüst bir tabiata haiz olduğunuzu anlamıştım. Lakin ne yazıktır ki bu hayatta insanın her arzusu yerine gelmiyor. Binaenaleyh insanın işlemiş olduğu kabahatleri kabullenmesi dahi başlı başına bir fazilettir. Her neyse, şimdi gelelim meselemize. Arzunuz her neyse yerine getirmeye hazırım beyefendi. Buyurun. Bu kadar peşin hükümlü olmayınız. Mamafi, her ikimiz de bu tatsız meseleyi en sessiz ve en münasip şekilde halletmek hususunda ittifak halinde olmalıyız. Lütfen biraz daha açık izah eder misiniz efendim? Pek tabii. Bu namünasip izdivaçla hem bizleri hem de kendinizi çok müşkül vaziyette bıraktınız. Mektebinizi bırakmanıza çok üzüldüm. İstikbalinizle oynuyorsunuz. Lakin bu kusurunuzu telafi etme şansınız hala var. Mektebi bıraktığımı nereden biliyorsunuz? Kaldığınız evi bulmam pek güç olmadı. Arkadaşlarınız Ekrem ve Korkut Beyler çok kıymetli ve sizin iyiliğinizi isteyen hakiki dostlarınız. Vaziyetinizi onlardan öğrendim. Sakın onlara kızmayın. Nasıl kızmazdı? En yakın arkadaşları onu arkasından vurmuştu demek. Bu yaşlı kurt büyük bir olasılıkla Arnavutköy'deki evin adresini de öğrenmiş olmalıydı. Bir sıcaklık tüm vücudunu sardı, her şey sallanmaya, üzerinde durduğu zemin çatlamaya başlamıştı. Artin Efendi'nin sesiyle irkildi. Size her ikinizin de istikbali ve menfaati adına bu meseleyi unutmayı teklif ediyorum. Eşvak şaşırmıştı. Affedersiniz efendim, anlayamadım. Demek istediğim şudur. Bu macera burada nihayete ermeli. Kızımı yuvasına geri getiriniz. Ben büyük bir itina göstererek bu hadisenin duyulmasını engellemeye muvaffak oldum. Herkes Filomen'in Fransa'daki akrabalarının yanına gittiğini zannediyor. Şayet siz bu maceradan vazgeçmeye razı olursanız ben her şeyi unutmaya hazırım. Nasıl olur beyefendi? İstirham ederim, kendinize geliniz. Filomen benim nikahlı karımdır. Bu hakikati kimse değiştiremez. Evet, henüz aileme bu sırrı açmadım. Lakin en münasip zamanda ellerini öpmeye memlekete gideceğiz. Ben Filomen uğruna tahsilimden ve istikbalimden vazgeçtim. Şimdi siz tüm bunları yok farz etmemi ve onu terk etmemi istiyorsunuz benden. Hem de böyle gayri ahlaki bir biçimde. Olacak şey değil. Sizi çok iyi anlıyorum evladım. Bilakis takdirde ediyorum. Lakin tecrübeme hürmet etmelisiniz. Bu macera hepimizin felaketine sebep olabilir. Ben sizleri sakınmak için böyle bir şeye kalkışıyorum. Yoksa böyle bir teklifi yapmaya hangi baba cüret edebilir? Hangi baba evladının saadetine mani olmak ister? Binaenaleyh mevcudiyetine vakıf olmadığınız bir takım hakikatler vardır. Bana ve yaşıma hürmet etmenizi ve bu çılgınlıktan vazgeçmenizi istirham ediyorum. Şundan emin olunuz ki bu münasebet yürümeyecektir. Ben kızımı tanırım. Onun bu evliliğin mesuliyetini kaldırabilecek bir mizacı olmadığına sizi temin ederim. Öz evladınız hakkında bu şekilde konuşabildiğinize inanmak istemiyorum. Benim Müslüman oluşuma olan itirazınızı esrarengiz bahanelerle gizlemeye çalışıyorsunuz. Oysa bunu dürüstçe söyleyebilirdiniz. Dinimden dönmeyi tabii ki düşünemem. Lakin unutmayınız ki ben inkılapçı fikirlere sahip Atatürkçü bir cumhuriyet ailesinin evladıyım. Kızınızın dininden dönmesini talep etmeyeceğim gibi onun her türlü dini vecibesini icra etmesine de hiçbir itirazım olmayacaktır. Bu mevzuda benden hiçbir müşkülat görmeyeceğiniz hususunda sizi temin ederim. Artin Efendi, Eşvak'ın içtenliği ve saflığı karşısında oldukça etkilenmişti. Eşvak'ın iyi niyetli olduğuna inanıyordu. Ama durum tüm bunların Artin Efendi'yi yumuşatmasına izin veremeyeceği kadar da ciddiydi. Evladım, emin olunuz ki müşkülat bundan ibaret değildir. İzahında güçlük çektiğim bazı hakikatler olduğunu ifade etmiştim. İstirham ederim beni bunları beyan etmeye zorlamayınız. Benim bildiğim tek hakikat, Filomen'in benim müstakbel eşim olduğu ve onu hayatımdan dahi çok sevdiğimdir. Lakin asıl sizin bilmediğiniz bir husus var ise o da Filomen'in hamile olduğudur. Artin Efendi yutkundu, hiç beklemediği bu şok haber onu alt üst etmişti. Birkaç kez kısa kısa öksürdü, boğazı kurumuştu, Hripsime Hanım'dan bir bardak su rica etti. Sakin olmaya, mantıklı düşünmeye çalışıyordu. Yaptığı plan alt üst olmuştu. Artık ona Filomen'in rahatsızlığından bahsetmeli ve belki de herkese felaket getirecek bu doğumun önüne geçmeliydi. Nasıl söyleyeceğini bilemiyordu ancak söylemek zorundaydı. Kendini toparladı ve "Eşvak Bey, kızım rahatsızdır. Rahatsızlığı nasıl?" diye atıldı Eşvak. "Ne rahatsızlığı?" Kızım bir çeşit akıl hastalığına sahiptir. Asabi bir vaziyeti vardır. Uzun vakit üstüne biz de konduramadık. Lakin zaman zaman müvazenesini yitirir, zaman ve mekan idraki kaybolur, hırçınlaşır. Hekimler bunun irsi bir rahatsızlık olabileceğini ve şayet böyleyse maalesef bunun kendi çocuklarına da sirayet edebileceğini söyledi. İşte onun izdivacına mani olan sebep buydu. Mamafi ne çare ki, sizin gözü karalığınız bizi alt etti, muvaffak olamadık. Buna inanmıyorum. Beni vazgeçirmek için böyle konuşuyorsunuz. Filomen hasta değildir. Öyle olsa bunu mutlaka fark ederdim. Evet, bazen çocuksu hareketleri oluyor, biraz da asabidir. Lakin bunlar her insanda görülebilecek kusurlardır. Hem Eşvak ne diyeceğini şaşırmıştı. Söyleyecek bir şey bulamıyordu. Başı dönmeye başladı. Gözlerinin karardığını hissetti. Kalbi kafesin içerisinde debelenen bir kuş gibi çırpınmaktaydı. "Evladım, evladım, iyi misiniz?" Artin Efendi Eşvak'ın omzundan dürtmek zorunda kalmıştı. Hanımından bir bardak su daha getirmesini istedi. "Ah evet, iyiyim. Özür dilerim, bir an başım döndü." "Estağfurullah. İnanınız sizi böyle görmek bizi de çok üzüyor. Bu teklifi sizi bu vaziyetten sakınmak için yapmıştım zaten. Size söylediklerimi lütfen düşününüz. Hala bir şansınız var. Zararın neresinden dönerseniz kârdır." Nasıl yani? Bakınız, tanıdığım çok iyi hekimler var. Çocuk meselesini halletmemiz mümkün. Pek tabii ki sizin bu vakit zarfında uğradığınız maddi ve manevi tahribatında en azından maddi kısmını külliyetli bir miktarla karşılamaya söz veriyorum. Böylelikle Filomen'de siz de eski hayatınıza dönebilirsiniz. Yeter artık. Bu münevves teklif bana ve inandığım değerlere hakarettir. Ben Filomen'i her şeyle kabul ediyorum. Allah'ımın izniyle çocuğumuz da sıhhatli bir şekilde dünyaya gelecek. Hayır, gelmeyecek. Maalesef gelemeyecek. Tekrar ediyorum, kızımın hastalığı irsidir ve çocuklarına sirayet etmesi büyük bir ihtimal dahilindedir. Eşfak artık emindi. Karşısında bir Allahsız vardı. Hatta kendi üç tanrısına bile inanıyor olamazdı. En son ve en mükemmel din olan Müslümanlığa göre Allah'ın gücü her şeye yeterdi. Dipsiz bir karanlıktan ol diyerek tüm evreni yaratan Allah'ın içlerinde yüzdükleri gen havuzuna söz geçirememesi mümkün müydü? Eşvak'ın zamanında Erminilerle epeyce cebelleşmiş dedesinin dediği gibi gerçekten de bu gavurlar pek imansız, pek sapkınlardı. Bunu Allah'tan başka kimse bilemez. Alın yazımızda ne varsa razı gelmeye hazırım. Lakin çocuğumun doğmasına değilsiz hiç kimse mani olamayacak. Nihai kararım budur. Ben eşimin ailesinden mahrum kalmaması maksadıyla sizinle barışmak niyetiyle buraya gelmiştim. Ama siz benim vicdanımı lekelediniz. Beni eşim ve doğmamış evladımdan vazgeçmeye zorladınız. Söyler misiniz bana, şayet bir erkek namusuna sahip çıkmaz, ailesini para için satarsa yaşamak için bir sebebi kalır mı? Artin Efendi ayağa kalktı ve gitmek üzere hazırlanan Eşvak'a yaklaştı. Peşinen harcanmış bir yaşamı seyredercesine acıyan gözlerle Eşvak'a baktı. Eşvak'ı omuzlarından kavradı, bu onurlu gence saygı duyuyordu. 50 sene evvelki Artin'in gözü pektiğini görüyordu onda. Gençken hayat insana daha karmaşık, lakin çareler daha basit gelir diye düşündü. Oysa hayat basit, hatalarsa affedilmezdir. Madem öyle, kararın ne olursa olsun arkandayız evladım. Zamanla, belki de kısa bir vakit sonra beni anlayacaksın. Sana bu teklifi yapmamın benim ve eşim için nedenli azap verici olduğunu tahayyül dahi edemezsin. Bizler inançlı ve namuslu insanlarız. Hep böyle yaşadık. Lakin hayat bazen insanı köşeye öyle bir sıkıştırıyor ki insan tabiatında hiç olamayan kararlar alıp tatbik edebiliyor. Binaenaleyh kendini çaresiz hissetmeni istemiyorum. İstirham ederim, bize karşı anlayışlı ol. Biricik kızımızdan bizi mahrum bırakma. Eşvak düşünmek için izin isteyip gitmek üzere merdivenlere yöneldi. Çok kızgındı. Salondan çıkarken kızgınlığı belli olsun diye, çünkü ne hissederse hissetsin bu Eşvak'ın mimiklerine pek yansımazdı, büyük bir kuvvetle kapıyı yüzlerine çarptığını sandı. Merdivenlerden inerken basamak sağlığının köşesinde duran devasa kauçuk saksısına bir tekme savurduğunu düşündü. Tam o sırada ya beni arkamdan iterse diye işkillendi. Kendisine bunca ahlaksız tekliflerde bulunan bu yaşlı adam böyle bir çılgınlığa da yeltenemez miydi? Topu topu kızını elinden utanmazca çalan biri eksilmiş olurdu bu yaşamdan. Gerçekle hayal birbirlerine geçmiş gibiydi. Düşüncelerine hakim olamıyordu. Aklımdan neler geçiriyorum diye yakaladı, ayıpladı kendisini. Zenginliğin gurbeti yoktur. Güzellik hakikattir, hakikatte güzellik. John Keats. Ekim 1954. Niçin içim bu kadar sıkıntı dolu? Bir şeyler yüreğimi sıkıyor sanki. En büyük hayalime, prensesime kavuşmadım mı? Akşamları dönüşümü pencerede bekleyen, kapıda boynuma atılan, getirdiğim kır çiçeklerini saçlarına iliştiren Filomen benim karım değil mi? Lakin nedense hep satıhta yaşar gibi. Hayatımız hakkında ürkütücü bir alakasızlık içinde ve ben içim bu kadar sıkıntılıyken niçin hayat arkadaşıma açılamıyor, niçin her şeyin yolunda olduğunu göstermek mecburiyetinde hissediyorum kendimi? Verdiğim vaatler mi bağlıyor elimi kolumu? doğruya fakirliğin, kederin ve uğursuzluğun hayatımıza hiç ilişemeyeceğine dair sözüm vardı ona. O halde sözümde durmalıyım. Ona yalnızca kudretli yanımı göstermeliyim. İçimi dökmek için başka dostlar bulmalıyım. Eşvak can dostları Ekrem ve Korkut'a kırgındı. Sebebi ne olursa olsun onu ele vermişlerdi. Bunu affedemiyordu. Gurbette bunca derdiyle tek başına kalmıştı. Bir yanda koskocaman İstanbul şehri, bir yanda dostları tarafından ihanete uğrayan Eşvak, bir yanda da güzeller güzeli ama bir o kadar uçarı Filomen. Eşvak ailesine de açılamazdı çünkü henüz evlendiklerinden haberleri dahi yoktu. Bu durumda geriye bir tek kardeşi Eşber kalıyordu. Eşber kendisi gibi eğitimini Diyarbakır'dan uzakta Ankara'da sürdürmekteydi. ODTÜ Fizik Mühendisliği 1. sınıf öğrencisiydi. Ayda bir kaldığı yurdu arayıp da tutturabilirse kardeşiyle konuşurdu. Evliliğinden sadece Eşber'e bahsetmişti. Ancak yan yana pek gelemediklerinden tepkisini ölçme imkanı olmamıştı. Eşvak'a göre kötü çocuk değildi Eşber. Ama birbirlerinden kor ve buz, Ağustos ve Mart kadar farklıydılar. Eşber her şeyi kafasında oluşturduğu neden, sonuç, kar, zarar, zorunluluk, gereklilik gibi prensiplere göre değerlendirirdi. Her olay hakkında farklı bir formül geliştirir, bunları da daha evvel geliştirmiş olduğu genel hükümlerin içerisine yerleştirerek yargılardı. Tahmin edileceği gibi duygusal bir kişi sayılmazdı Eşber. Aile bunun farkındaydı. Bu durum evde garip bir denge yaratmıştı. Eşvak'ın kendilerine Eşber'den daha çok benziyor olmasına rağmen Eşber ailenin ümit bağladığı parlak çocuk rolünü üstlenmişti. Oysa Eşvak'a Eşber'den daha çok güveniyorlardı. Eşvak'ın Eşber kadar bencil ve sorumsuz olmadığını pekala fark etmişlerdi. Eşber'de onlarda olmayan bir şeyler vardı ve ona kendilerinde olmayan bir şeye sahip olanlara duyulan hayranlığı besliyorlardı. Eşvak da ailesini şaşırtacak, hayranlık uyandıracak, kendilerinde olmayan hiçbir şey yoktu ve bu durum ailenin ondan ümidi ta baştan kesmesine yol açmıştı. Olsa olsa onlar gibi hayatını güçlükle yaşayan bir memur olabilirdi ve öyle de oldu nitekim. Namuslu ama hep boynu bükük. Başta bu durum Eşvak için o kadar önemli değildi. Ancak İstanbul'a gelip hayal bile edemeyeceği olayların sonucunda okulu bırakınca ailenin bu ön yargılarını haklı çıkarmış oluyordu. Eşber'le dertleşme düşüncesinden bu anımsamalardan sonra hızla vazgeçti. Bu yapılabilecek en aptalca iş olurdu doğrusu. Başarısızlıklarından özel bir haz aldığı yönünde şüpheleri vardı çünkü. Eşvak'ın düşüncesine göre kendisinin anlayamadığı bir nedenle onu kıskanıyor olmalıydı. Bu konuda hiç yüzleşmemiş, hatta ve hatta bir kerecik olsun birbirlerine seslerini yükseltmiş olmamalarına rağmen kardeşinin onu kıskandığından emindi. Kendisine karşı var olan tüm üstünlüklerine rağmen onu kıskanmıyor olmasını mı kıskanıyordu acaba? Kendisinde olup da kardeşinde olmayan neyi vardı ki? Bir ikiz kadar birbirlerine benzediklerine göre fiziksel bir kıskançlık olamazdı bu. Allah için aileleri büyütürken aynı derecede mesafeli olmuşlardı onlara. Yani göremedikleri ilgi ve hissedemedikleri sevgi itibariyle her ikisine de pek adaletli davranmışlardı. Eşber yıllar sonra çok ama çok zengin olduğunda bile her zaman Eşvak'a karşı acımasız ve kıskanır olmaya devam etti. Öyle zannediyordu ki Filomen'le yaptığı evliliğini bile kıskanmış olmalıydı. Zira Filomen'e çok benzeyen yabancı bir hanımla evlendi sonraları. Tüm bu kargaşa içerisinde onu en çok tasalandıran doğacak çocuğunun geleceğiydi. Bir koca olmaya hazır olmadığını yeni anladığı gibi bir baba olmaya da hazır olmadığını peşinen hissetmişti. Bir çocuğu olmasını hem istiyor hem de pek arzulamıyordu bunu. Üstelik oğlunun, kimse ona arzusunu sormamıştı ama o bir oğlunun olacağından neredeyse emindi. Sakat doğma riski vardı. Böyle bir felaketi kafasında canlandırmaya bile dayanamıyordu. Her şey yolunda gitse dahi bu sorumluluğu nasıl kaldıracak, hem Filomen hem de çocukla nasıl baş edecekti? Geceleri uyku ona haram olmuştu. Sigara üzerine sigara yakıyor, göz kapakları bir külçe gibi ağırlaşıp karıncalanmaya başladıktan sonra bile uyuyamıyordu. tüm bu köşeye sıkışmışlık duyguları içerisinde yaklaşan Kurban Bayramı'nda Filomen'i alıp memleketi Diyarbakır'a ailesini ziyaret etmeye gitmek iyi bir çıkış yolu olarak göründü Eşvak'a. Zira her ay ailesinin ona gönderdiği öğrenci harçlığını aldığında ağırlığına katlanamadığı bir suçluluk duygusuna kapılıyordu. Filomen'i hamile gören ailesi fazla sert davranmaz diye düşünmüştü. Mirvazlar Diyarbakır'ın tanınmış memur ailelerindendi. Babası belediyede kalem müdürlüğü yapıyordu. Gerek babası gerekse annesi aydın insanlardı. Hani Cumhuriyet kurulduğunda model seçilen, özlenen yeni Türk insanı örneğine tıpatıp örnek oluşturmaktaydılar. Doğuya ve geçmişe tepkili ama geleneklerine yine de özen gösteren, yüzeysel bir din anlayışına sahip ve pek tabii laiktiler. Yeni bir ulus yaratırken bazı kurbanlar verilecekti pek tabii. Etnik farkındalık, bölücülük, din ise şeriat demekti. Geriye dönüş demekti. 1970'lerde AP, din ve devlet işlerini gerçekten ayırana ve devlet toplumun her türlü düşenine kucak açana değin, ülke bu ikilemin çelişkisini yaşayacaktı. AP iktidar olmayıp eski hamasi politikalara devam edilecek olsaydı, kim bilir belki ülke bir darbeler ülkesi olacak, inançlı, laik, gerici, ilerici gibi aslında kişileri tam olarak tanımlamaktan uzak kavramlar halkı onlarca parçaya bölecekti. İşte Eşvak ve ailesi kendilerine biçilmiş bu politik görüşle asimile olmuş bir Kürt ailesiydi. Nitekim Eşvak'ın tahmin ettiği gibi oldu. Ailesi her şeyden çok Eşvak'ın okulu bırakmasına üzülmüşlerdi. Onlar çocuklarını birçok sıkıntıya göğüs gererek okutmuşlardı. Eşvak'ın da kardeşi Eşber'in de okumasını çok arzulamışlardı. Bunda başarılı olmaya ramak kalmışken Eşvak'ın böyle bir hata yapması onları çok üzmüştü. Pek tabii her ne kadar modern ve laik olduklarını iddia etseler de gelinlerinin bir Hristiyan ve bir Ermeni oluşu onları epey rahatsız etmişti. Ancak kendilerini tanımlama şekilleri onların elini kolunu bağlıyordu. Tepkileri bağnazlık sayılabileceğinden gerçek duygularını sergilemekte suskun kalmışlardı. Kendileri de Kürt kökenli oldukları halde Türk'üm demekten mutlu olanlardandılar. Dolayısıyla kendileri kadar Türk olmaktan mutlu olan farklı ırklara mensup insanları ayrıma tabi tutamazlardı. Öyle veya böyle bu durum Eşvak'ın işine yaramıştı. Tabii ki ailesinin yaptığı evlilikten ötürü hiç memnun olmadıklarını biliyordu. Anasını babasını tanımaz mıydı? Ama her şeye rağmen ailesi onu zor durumda bırakacak hiçbir tutum sergilememişti. Onların bu asil davranışını takdir etmişti Eşvak. Başlarda ne de olsa oğullarıyla evlenmiş olmasına göz yummuş olduklarından gelinleri üzerinde baskı kurmaya yeltendilerse de. Filomen etrafındakileri o kadar umursamaz bir havadaydı ki ona ulaşmak, onu kırmak veya kızdırmak sanki mümkün değildi. 4. ayrımın sonu sayfa 53.